Ayrım 23, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 292. 23. Bölüm. Saat öğleden sonra 4:30'du. Hava çoktan kararıp kar taneleri pencerenin önünde tembelce uçuşurken Jess heyecandan ne yapacağını bilemiyordu. Annesinden tüm öğleden sonra için Boston Halk Kütüphanesi'ne gitmek üzere izin istemişti. Okuldan sonra otobüse binip gidecekti ama annesi izin vermedi. Sanki yağan birkaç kar tanesiyle tüm dünya durma noktasına gelmiş gibi bu havada otobüse binmesine izin veremezdi. Jess bunun üzerine ağlamış, yalvarmış ve neredeyse öfke krizine girmişti ki annesi en sonunda saat 4'te onu götüreceğini söyledi. Bunu da ancak okul araştırması yaptığı telefonun başından kalktığında yapacaktı. Jess annesine okulda kütüphaneler konusunda olduklarını ve en sevdiği kütüphane ile ilgili 3 cümle yazması gerektiğini, bu yüzden de bugün oraya gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Bu sebeple de metroya binip kütüphaneye gideceklerdi. Sonra da belki Prue Center'da bir akşam yemeği yerlerdi. Annesi dışarıda upuzun bir gece geçireceklerini söylemişti. Annesi durumdan çok memnun görünüyordu. Heyecanlı akşam maceralarının planını yapıyordu. Bu da Jess'in kendini kötü hissetmesine sebep oluyordu. Çünkü yalan söylüyordu. Ama bu çok büyük bir yalan sayılmazdı. Gerçekten de 3 cümle yazmak zorundaydı ve alışveriş merkezinde bir yemek yiyebilirdi. Ama bundan önce mutlaka pembe kanişle tanışmalı ve ondan topa nasıl kavisli vurulacağını öğrenmeliydi. Saat 15:55'te önce kocaman kabanını, ardından da bir çift temiz çorabı, botlarını, beresini ve eldivenlerini üzerine geçirdi. Saat 15:59'da kendi cüssesinin 3 katı büyüklüğündeki kışlık hali ve elindeki zombi ayıyla kapının hemen yanında gitmeye hazırdı. Ne var ki annesi telefonu bir türlü kapatmamıştı. Konuşuyor konuşuyor durmadan konuşuyordu. Bir dakika Jess, şşşt, bir kez daha konuşmamı bölersen kütüphaneyi falan unut küçük adam. Jess terlemeye başlamıştı. Ensesinden ter damlaları süzülüyor, çişi geldiği için bir o ayağının bir bu ayağının üzerinde sekiyordu. Ama yine de soyunmak istemediği için tuvalete gitmiyordu. Çünkü her an annesi telefonu kapatabilir ve dışarı çıkabilirlerdi. Kapının önünde adımlarıyla küçük daireler çizip ayakkabılarının üzerinde zıplayarak vakit geçirmeye çalıştı. Zıpla, zıpla, zıpla. Dünyanın en küçük engel pankuru bu olsa gerekti. Hadi artık, hadi, hadi, hadi. Tam artık dayanamayacağını düşünüyordu ki annesi koridorda göründü. Jess, gitmeye hazır mısın? Jess, ah diye bağırıp pantolonuna etmeden önce banyoya koşturdu. Halen ter içinde ama daha az sinirli bir halde geri döndüğünde annesi kabanının son düğmesini kapatıyordu. Tek kelime etmeden annesinin peşi sıra 3 kat merdiveni inip soğuğa çıktı. Jess geceleri bu şehri çok seviyordu. Her yerin ışıl ışıl oluşuna, alçaktaki bulutlara yansıyıp şehri bir panayıra çeviren şekil şekil rengarenk lambalara bayılıyordu. Özellikle de böyle kocaman kar tanelerinin yağdığı, dilini uzattığında üzerine düşüp paslı bir su tadı bırakan geceleri çok seviyordu. Jess'in annesi 3 sokak ötedeki metroya hızlı hızlı yürüyordu. Jess ise annesinin etrafında dönerek sanki karın güç verdiği bir kar canavarıymış gibi davranıp tanelere karşı koşup onları ağzıyla yakalamaya çalışıyordu ki annesi en sonunda kendini yaralamadan kes şunu dedi. O da annesinin sözünü dinleyip ona ayak uydurmaya çalıştı. Hala çok mutluydu. Çünkü nihayet kütüphaneye gidiyorlardı ve her yer ışıl ışıl insanlarla cıvıl cıvıldı. Bu da pembe kanişin de hala Boston Halk Kütüphanesi'nde bir bilgisayarın başında oturmuş olabileceği anlamına geliyordu. Çünkü öyle bir geceydi bu, soğuk, yoğun ve de telaşlı. Zombi ayı bir ara bandajlı kafasını Jess'in cebinden dışarı uzattı. İçindeki henüz ölmemiş sayı vuruşçu ayı da yanındaydı. Nihayet Boylston Caddesi'ndeki Boston Halk Kütüphanesi'ne varmak Jess'e sanki bir ömür gibi gelmişti. Kütüphane iki binadan oluşuyordu. Birincisi tarihi McKim binası, diğeri de daha yeni bir bina olan Johnson binasıydı. Jazz devasa büyüklükteki taştan kemerleri, süslü oymaları, içinde hayaletlerin ve canavarların dolaştığı söylenen uzun karanlık koridorlarıyla 160 yaşındaki McKim binasını çok seviyordu. McKim binası daha çok araştırma yapmak içindi. İçinde genelde eski hükümet belgeleri ve tarihi belgeler vardı. Jazz ve annesi diğer bina olan Johnson'a yöneldiler. Bu bina da 70'li yıllarda inşa edilmişti ve Jazz'in annesine göre tam da o döneme uygun bir görünüşe sahipti. Binanın dışı Jazz'in çok umurunda değildi ama içi gerçekten çok güzeldi. İçeride çocuklara özel bir alan, hatta genç odası bile vardı. Belki de genç odasına bir bakmalıydı. Belki de pembe kaniş oradaydı. Jazz bunu daha önce hiç düşünememişti. Zombi ayı yaparmağıyla dokunup kendi kendine gergin olmadığını söyledi. Annesinin eline yapışıp merdivenleri çıkmaya başladı. Lobiye geldiklerinde annesi planı anlattı. Onun da işiyle ilgili yapması gereken bir araştırma vardı. Jazz'i kolundan tutup nerede olacağını gösterdi. Jazz çocuk bölmesine gitmeye kararlıydı. Birkaç kitap alabilirdi ama sonrasında doğrudan annesinin yanına dönecekti. Annesi projesini bitirirken Jazz de kitaplarını okuyabilirdi. İsterse ödevini de yapabilirdi. Sonra da birlikte yemeğe gideceklerdi. Jazz resmi bir tavırla planı başıyla onayladı. Bebekliğinden beri bu kütüphaneye gelirdi. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Annesini öptü. Hatta belki de her zamankinden biraz daha sıkı sarıldı. Sonra da merdivenlerden inip birinci kattaki çocuk bölümüne doğru ilerlemeye başladı. Jazz bu kütüphaneyi çok iyi biliyordu. Bazen yağmurlu günlerde annesi onu keşfe çıkması için buraya getirirdi. Oğlunun alt katta başının üzerinde gümbürdeyip duran ayaklardan rahatsız olup bağıran Bayan Flowers olmadan özgürce koşabileceği tek yer burasıydı. Jazz 6 yaşına girdiğinde ilk kez annesiyle yolları ayrılmaya başlamıştı. Bunun sebebi kısmen Jazz'in okula gitmek zorunda olması, annesinin ise çalışıyor oluşuydu. Ama bir diğer sebep de Jazz'in kütüphanede arkalarında koşturan anneleri olmayan çocuklarla tanışmış olmasıydı. O günden sonra da artık annesinin yanında istemiyordu. İlk başlarda annesi Jazz'in girdiği odanın kapısında beklediyse de sonra yavaş yavaş farklı yerlere yönelmeye başladılar. Çocuk odasının yalnız yetişkinleri içeri almama konusunda oldukça sert yaptırımları vardı. Yani yanında çocuk olmayan hiçbir yetişkin içeri giremezdi. Jazz'in annesinin dediğine göre bu hem aylak aylak dolaşanları oradan uzak tutuyor hem de yabancı tehlikesini azaltıyordu. Bu durumda çocuk odasında Jazz'in yalnız oluşu onu endişelendirmiyordu. Çocuk bölümünün başında her zaman bir kütüphaneci hazır bulunurdu. Eğer Jazz bir sorun yaşayacak ya da bir yabancıdan rahatsızlık duyacak olursa kütüphaneciden yardım isteyebilirdi. Ama Jazz daha önce hiç sorun yaşamamıştı. O kütüphaneyi seviyordu. Göğe yükselen rafları, yığın yığın kitaplarıyla kocaman bir yerdi. İnsanlar oturmuş bir şeyler okurken seni yalnız bırakıyorlardı. Bu sayede sen de sanki Kongo'daki vahşi ormanlarda kaybolmuş bir kaşif gibi davranabiliyor, sanki daracık koridorlardan her an devasa bir maymun ya da masaların altından her an bir timsah çıkacakmış, tavandaki lambalardan her an bir yılan sarkacakmış gibi hissedebiliyordun. Ama Jazz şu an kaşifçilik oynamıyordu. Doğruca çocuk odasındaki bilgisayarların başına gitti. Bilgisayarlar minik masalara yerleştirilmişti ve hepsi de doluydu. Bir kızı gözüne kestirdi ama kız Jazz'den bile ufak duruyordu. Ve Dora ve kaşif oyununu oynuyordu. Kaldı ki yanında da cep telefonunu kurcalayan babası vardı. Çocuk odasında çok fazla bilgisayar yoktu. Jazz bunu gerçekten hiç düşünmemişti. Ama biraz daha dikkatle düşününce pembe kanişin daha büyük yaşta olduğundan bu odada değil, asma kattaki genç odasında olabileceğini fark etti. Jazz daha önce hiç genç odasına girmemişti ama çok güzel bir yer olduğunu duymuştu. Gençlerin takıldığı bu odanın posterler, resimler ve reklamlarla süslü olduğunu görmüştü. İçeride kıpkırmızı oyun sandalyeleri ve gençlerin sevdiği tarzda ama Jazz'in gözlerini yoran kırmızı ve mor desenli bir halı vardı. Jazz merdivenleri bulup yukarı kata yöneldi. Bunu başarabilirdi. Sadece kapıyı açıp diğer tüm çocukların yaptığı gibi içeri girecekti o kadar. Elbette ki o da artık genç odasında olmalıydı. Çünkü elbette ki o da artık o adaya aitti. Cez tam kapıya doğru bir hamle yapmıştı ki önüne çıkan ilk engel kapıdaki not oldu. Sadece 18 yaşın altında ve 12 yaşın üzerindekiler girebilir. Daha büyük ya da daha küçük yaştakilerin içeriye girmeleri halinde çıkmaları istenecekti. Belki çıkmalarını istemek zorla çıkarmakla aynı şey değildi. Cez şansını denemeye karar verip derin bir nefes aldı ve içeri girdi. O da çok kalabalıktı. Gençler dizüstü bilgisayarlar, şehrin ışıklarına bakan devasa pencereler, kırmızı sandalyeler, çılgın halılar. Cez öylesine heyecanlanmıştı ki nefes almayı bile unuttu. Tüm oda gözlerinin önünde sanki dalgalanıp yüzüyordu. Etrafına şaşkın şaşkın bakındı. Önce bir, sonra iki kez kırpıştırdı gözlerini. Odada kızlı erkekli bir grup varsa da bir kaniş filan yoktu. Apar topar çıktı odadan. İşte bu kadardı. Bu odaya girmesi imkansızdı. Başaramamıştı. Peki ne yapacaktı? Pembe kanişi nasıl bulacaktı? Bir an kütüphanenin her yerinde bilgisayarların olabileceğini düşündü. Hatta bilgisayarların tamirlerinin yapıldığı bölümler bile vardı. Annesi de bir keresinde o antika bilgisayarları bozulduğunda yardım için buraya gelmişti. Pembe kaniş hangi bilgisayara ya da kütüphanenin neresine oturacağını söylememişti. Belki o da Jess gibi boş bir yer bulana dek kütüphanede gezinmişti. Cez şansını denemeye karar verdi. Kütüphanenin en alt katından başladı ve yukarıya doğru ilerledi. Zombi ayıyı cebinden çıkarmış, iki eliyle sımsıkı kavramıştı. Kütüphane bölgesine göre farklılık göstererek kimi zaman sıcak, kimi zamansa soğuktu. Asma tavanın olduğu kat oldukça sıcaktı. Bu yüzden Cez kabanının önünü açıp beresini cebine sıkıştırdı. Bir yandan da ağır adımlarla köşe bucak sayı vuruşçu bir kızı arıyordu. O an gördü. İşte bir bilgisayarın hemen yanına oturmuş pembe bir kaniş. Cez bir an durdu. Bilgisayarı kullanan kişiye baktığında genç bir erkek çocuğu da kafasını kaldırıp onunla göz göze gelmişti. İlk konuşan genç erkek oldu. ''Sen sayı vuruşçu ayı olmalısın değil mi?'' ''Sen de pembe kaniş misin yani?'' Cez aptalca söylendi. Hiç konuşmamış olmayı umarak hemen çenesini kapadı. Ne var ki genç çocuk hoşuna giden bu cümleye güldü. ''Evet biliyorum.'' Utanmış gibi görünüp sırıttı. Kahverengi saçları darmadağın ve kabarıktı. Eliyle alnına düşen saçları itti. ''Yemin ederim ki bu kaniş benim değil.'' dedi. ''Kız kardeşimin. Bir yıl önce doğum gününde hediye gelmişti ve benden oyun oynarken ona yardımcı olmamı istemişti. Ben de bu sayede oyun sitelerinde dolaşmaya başladım ve...'' Genç çocuk omuzlarını silkti. ''Kız kardeşim de o günden beri bir daha bu kanişi eline almadı.'' Ama işte ben buradayım. Haftanın 3 gününde bu isimle beyzbol oynuyorum. Cez rahatlayarak başını sallayıp bir adım daha yaklaştı. Ciddi bir edayla, sayı vuruşçu bir ayın olsa daha iyi olurdu dedi. Çocuk bir kahkaha daha attı. Düşünmedim değil ama pembe kaniş bütün puanları topladı. Onlardan vazgeçmek istemedim. Çocuk elini uzattı. Adım Barry, seninki ne?
Cez Germain.
''Güzel ayıcık, ne oldu ona öyle?'' Cez bandajla sarılı ayısını kendinden emin bir halde yukarı kaldırdı.
''Ah, o artık bir zombi, ölüp dirilen bir son sayı vuruşçusu.''
Kelimeler daha ağzından çıktıkları ilk an bile çok tuhaf duruyordu ama Barry yine de sadece güldü. ''Bu çok havalı, belki ben de pembe kanişi zombileştirmeliyim. Belki de bu en azından pembe kanişli bir erkek oluşumu daha havalı hale getirir.''
Cez biraz daha yaklaşarak ''Oyun mu oynuyorsun?'' diye sordu.
''Evet, az önce kasklı su aygırı da internetteydi. O benim ezeli rakibim, bilirsin işte. Benden tam 1005 puan fazla ama ben de oyunumu her geçen gün geliştiriyorum. Bu yüzden önümüzdeki ay bu farkı kapatabilirim diye düşünüyorum. O adi herifi geçeceğim.''
Cez bir an ağzını açtı. Bu küfür karşısında hazırlıksız yakalanmıştı. Sonra da ağzını kapatıp elinden geldiğince yeniden rahatmış gibi davranmaya çalıştı. Barry 16 yaşındaydı. 16 yaşındaki erkek çocukları bu tür kelimeler kullanabilirlerdi. Jess de kullanabilirdi. Etrafına bakındı. Tabii sadece annesinin etrafta olmadığı zamanlarda yapabilirdi bunu.
Jess Barry'nin arkasına geçip monitöre kafasını uzatarak "Beyzbol mu oynuyorsun?" diye sordu.
"Evet, yedinci oyun ve vuruş sırası bende. İki kez dışarı attım. Takımımda sümüklü böcek de var."
"Bak buna üzüldüm."
"Aynen öyle. Hiç iyi gitmiyoruz. Bir sonraki vuruşa hak kazanmak için bir mucizeye ihtiyacımız var."
"Ah!" Jess açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. Nasıl kavisli vuruş yapılacağını görmek istiyordu.
Barry sanki durumu anlamıştı. "Oynamak ister misin? Hadi bir sandalye al gel. Senin ayını da oyuna sokalım. Sonra da sana birkaç numara öğreteyim."
Jess aceleyle etrafta boş bir sandalye arandı. Sandalyeyi getirip Barry'nin hemen yanına koydu. Şimdi artık ikisi omuz omuza aynı monitöre bakıyorlardı. Jess zombi ayısını da pembe kanişin hemen yanına masanın üzerine koymuştu. İkisinin birbirlerine çok yakıştığını düşünüyordu.
Jess saatine baktığında 15 dakikayı geçtiğini fark etti. "Hemen dönerim," dedi ve Barry'nin cevap vermesine izin vermeden annesinin yanına koştu. Yanına geldiğinde annesi kafasını kocaman bir kitaba gömmüş, kaşlarını çatarak sayfalarını değiştiriyordu.
Jess aceleyle, "Özür dilerim ama kütüphaneciyle birlikte okumam için yeni bir seri arıyoruz da 15 dakikaya daha ihtiyacım var," dedi.
Annesi başını kaldırıp, "Ne?" diye sordu.
"Kütüphaneci bana yardım ediyor. Okuyacak yeni bir seri arıyoruz."
"Tamam ama daha fazlasına izin yok. Bulduğun ilk seriyi al ve yanıma gel lütfen."
"Tamam."
Jess derin bir nefes alıp yeniden saatine bir göz attı ve hemen aşağı katta pembe kanişi oyundan çıkaran Barry'nin yanına koştu.
Jess hiç düşünmeden "rapor vermem gerekiyordu," dedi.
"Rapor mu?"
Jess'in yanakları bir anda kıpkırmızı oldu. "Annem," diye mırıldandı. "O da araştırma yapıyor da."
Barry bunu hiç sorun etmemişçesine "tamam," dedi. Jess'e şifresini sorup zombi ayıyı oyuna soktu. İşte şimdi oyuna dahil olmuşlardı ve Barry ilk etapta bilgisayarın klavyesini kullanarak Jess'e yapması gerekenleri öğretti. Sonra Jess yön tuşlarını kullanarak öğrendiklerini uygulamaya çalıştı. Bazen hareketler fazla hızlıydı. Öyle zamanlarda Barry elini Jess'in elinin üzerine koyup hangi tuşa basması gerektiğini göstererek sağ, sol, yukarı ya da aşağı nasıl daha hızlı vurabileceğini öğretti. "Sol, sol, sol, şimdi aşağı, sağ."
Jess iyi bir vuruş yaptığında Barry sevinçle bağırıyor ama sesi yandakilerden uyarı almayacak kadar kısık oluyordu. Vuramadığında ise Barry "kahretsin, lanet olası, sopasına sıçayım" gibi kısık sesli küfürler ediyordu.
Jess ise kıkır kıkır gülüyordu. Çünkü daha önce "sopasına sıçayım" diye bir küfür hiç duymamıştı ve ne zaman bu lafı düşünse komiğine gidiyordu.
O an Barry'nin cebindeki telefonu çalmaya başladı. Genç adam "Yüce İsa" diye söylenirken Jess'in gözleri kocaman açılmıştı. Barry ceplerini karıştırıp en sonunda telefonunu buldu ve "gitmem gerek" dedi.
"Ah," dedi Jess. Sonra da elinde olmadan "ama daha kavisli vuruş vardı, onu bana göstermedin."
"Evet, haklısın." Barry ise çoktan oyundan çıkışını yapmış, pembe kanişini yanına alarak üzerine birkaç beden büyük gelen kabanının cebine tıkıştırmıştı.
"Pekala, yarın yine gelmeye ne dersin? O zaman öğretirim."
Jess alt dudağını ısırdı. Yarın da gelmek istiyordu ama bugün gelmesi bile çok zor olmuştu. Ve annesinin yanına en son uğradığından bu yana hayli uzun zaman geçtiğinden annesi şu anda muhtemelen burnundan soluyordu. Ve yarın için yeniden buraya gelmesine izin vermeyecekti.
Jess mırıldanarak "benim işim var okuldan sonra" dedi.
Barry çoktan ayağa kalkmış sandalyesini yerine itiyordu. "O halde bir sonraki gün."
Ama...
"Bak çocuk, şimdi gitmem lazım."
Jess ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sadece genç adama baka kalmıştı.
"Tamam, tamam, tamam," dedi Barry en nihayetinde. "Beni takip et, tamam mı? Bir sigara içmem lazım, hemen dışarıda. Sigaramı içer, sonra da telefonumdan giriş yapıp sana kavisli vuruşun nasıl yapılacağını gösteririm. Ama sonra gitmem lazım, tamam mı?"
Genç adam yürümeye başlamıştı bile. Jess de aceleyle peşi sıra seyirtti. Dışarıdaki hava adeta buza kesmişti. Jess sokak lambalarının ışığının altında buz parçacıklarının dans ettiğini görüp yanaklarını ısıran keskin soğuğu hissedebiliyordu.
Barry çevik hareketlerde merdivenden iniyordu. Genç adam uzun boylu ve sırık gibi zayıftı. Havalı biri gibi konuşup yürüyordu. Jess bahse girerdi ki okulunda Barry'i herkes çok seviyordu ve onun gibi olmak istiyordu. Ama şu an Jess'in yanındaydı. Barry merdivenin en alt basamağında durdu ve cebinden bir paket sigara çıkarıp bir tane yaktı. Sonra da gözlerini kaldırıp onu izleyen Jess'e baktı. ''Sen sakın içeyim deme'' dedi. ''Bu lanet otlar seni öldürür.'' Jess başını olur anlamında salladı. Barry daha sonra telefonunu çıkarıp uzattı. ''Sana nasıl yapacağını göstereyim.'' Barry Jess'in adıyla internet oyununa girdi. Hali hazırda devam eden bir oyun buldu. Jess kenarda sıranın kendine gelmesi için beklemeye koyuldu. Barry yürümeye devam ederken Jess sadece yanında ilerliyordu o kadar. Dikkatini sadece telefona, Athlete Animals oyununa vermişti. Başka hiçbir şeye dikkat edecek durumda değildi. Barry birden çişim geldi dedi. Jess kafasını kaldırdığında fark etti ki artık kütüphanede değillerdi. Boylston Caddesi'nde de değillerdi. Ne? Jess telefonu indirdi. İlk kez işlerin yolunda gitmemeye başladığını hissediyordu. Koca şehirde bir başına dolaşmasına izin yoktu. Kaldı ki bunu yapmayı istemiyordu da. İşeyeceğim bilirsin işte. Çükümü sallayacağım, yılanı ıslatacağım, köpeğimi gezintiye çıkaracağım. Genç adam telefonu Jess'in elinden alıp pantolonunun düğmelerini açmaya başladı. Jess endişesi giderek artarken bakışlarını başka tarafa çevirdi. Bir restoranın arkasında birkaç çöp bidonunun yanındalardı. Çevredeki pis koku da en az korkusu kadar etkilemişti onu. İrkilerek bir adım geri çekildi. ''Ne var, sadece iki erkeğiz şurada. Senin için problem mi?'' Jess başını iki yana salladı ama bakışlarını hala yukarı kaldırmıyordu. Terlemeye başlamıştı. Yüzünün, boynunun, sırtının ter içinde kaldığını hissedebiliyordu. Midesi bulanıyor, kendini iyi hissetmiyordu. Neden olduğunu bilemese de iyi hissetmiyordu işte. Barry artık pantolonunu indirip erkekliğini eline almıştı. ''Hadi Jess, şşt, sadece bir penis, sende de var öyle değil mi?'' Jess eve gitmek istiyorum diye mırıldandı. Barry eğilip daha önce Jess'in hiç duymadığı bir tonda bunu 30 dakika önce düşünmeliydin evlat. Henüz tanımadığın biriyle kütüphaneden çıkmadan önce yapmalıydın bunu dedi. Jess o an başını yukarı kaldırdı. Gözlerini daha önce hiç görmediği yabancı tehlikenin gözlerine dikti. İşte ancak o an annesinin sözlerini anlayabildi. Yaptığı her hatayı, ona olmak üzere olan her kötü şeyi ancak şimdi kavrayabiliyordu. Tam o anda bir ses, ''Hey çocuklar, ne yapıyorsunuz siz orada?'' dedi. Jess hemen arkasından gelen kadın sesine doğru döndü. Kadın saçlarını sımsıkı bir at kuyruğuyla toplamıştı ve gözleri bugüne dek Jess'in gördüğü en korkunç mavi gözlerdi. Jess o an iki şey fark etti. Birincisi, kadın ona en az Barry kadar huzursuz edici bir tebessümle gülümsüyordu. İkincisi de kadının elinde bir silah vardı. Kadın dosdoğru Jess'in gözlerinin içine baktı ve parmağını dudağına götürdü. ''Şşşt!'' Sonra da genç adama döndü. ''Barry, lanet olsun!'' dedi. ''Sen pembe kaniş olmalısın.'' ''Sen kimsin peki?'' ''Kasklı su aygırı, seni izliyordum. Sen çok yaramaz bir çocuksun.'' Silahını doğrulttu, genç adam geri çekilmişti. Son saniyede Jess gözlerini kapadı, kulaklarını tıkadı. Yine de olanları duyabiliyordu. ''Bekle, bekle, ne oluyor böyle? Ben sadece bir çocuğum.'' ''Günü geldiğinde herkes ölür.'' ''Ben yapmadım asla, amacım asla.'' ''Cesur ol.'' ''Dur, bırakacağım, değişeceğim, yemin ederim. Ben sadece bir çocuğum, dur.'' Patlamayla gümleme arası bir ses duyuldu. Önce bir, sonra bir kez daha. Sonrası sessizlikti. Jess içinden beşe kadar saydı, sonra da gözlerini yavaşça açtı. Genç çocuğun ayaklarının çöp bidonlarının arkasından göründüğünü, kadınınsa o ayaklara doğru eğildiğini gördü. Kadın sonrasında doğruldu ve silahını kalçasının üzerinde duran bir deri çantanın içine atıp yeniden Jess'e döndü. Jess ağlayarak bir adım geriye gitti. Ama kadın ona sadece gülümseyerek sanki tanışmak istiyormuşçasına elini uzattı. ''Merhaba'' dedi. ''Seninle tanışmış mıydık?'' ''Endişelenme. Benim adım Abigail.''
23. ayrımın sonu. Sayfa 305.